Ayrım 3. Neden Öldürüldüler? 3. Kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 34. Anıtkabir'de uyarı. Demokrasi düşmanlarını ortak tavır belirlemek amacıyla Ankara'da toplanan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Türk Hukuk Kurumu yöneticileri, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve 41 baro başkanı ile 4 baro temsilcisi 4 Şubat günü Anıtkabir'de cübbeli saygı duruşunda bulundular. Başkan Önder Sal, Türkiye Barolar Birliği'nin ortak tavır belirlemek için yapılan toplantının açış konuşmasında, "Sizleri Muammer Aksoy'a ağıt yakmak, arkasından gözyaşı dökmek için çağırmadık. Türkiye'de tezgahlanmaya başlanan olaylara, 12 Eylül'de yaşanmış filmleri tekrar sahnelemek isteyenlere, demokrasi düşmanlarına karşı ortak tavrınızı belirlemek için çağırdık," dedi. Hiçbir kişisel düşmanı olmayan Profesör Aksoy'un adi bir cinayeti kurban gitmiş olması düşünülemez diyen Sal, cinayetin ustaca ve profesyonelce işlendiğini belirterek, yapılan resmi açıklamalarda öldürenin veya öldürenlerin bilinmediği, bulunamadığı söyleniyor. Ama biz bu acımasızca tetik çeken adamı, vuran katilleri çok iyi tanıyoruz. Doğanay'ı, Tütengil'i, Necdet Bulut'u vuranlar da onlardı, dedi. Muammer Aksoy'un düşüncelerinin, Atatürkçülüğünün sosyal hukuk devleti kavgasının hedef seçildiğini, katillerin ülkeyi ortaçağ karanlığına çekmek isteyen, özgün düşüncenin aydınlığından ve demokrasiden korkan alçaklar olduğunu belirten Sav şöyle konuştu. Namlular Aksoy'a değil, demokrasiye, özgür düşünceye hepimize çevrilmiştir. Tetikteki ellere kimin hükmettiği bellidir. Bu elleri bileklerinden suçüstü yakalamak da devleti yönetenlerin görevidir. Katiller bir an önce bulunmalı, caniler bir an önce bulunmalı, adalet yerine getirilmelidir. Bütün sorumluları göreve çağırıyoruz. Sav'ın konuşmasından sonra çeşitli baro başkanları önerilerini dile getirmek için söz aldılar. İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan, gazetecileri döven ve bunun gazetelerde haber olacağını bilen bir polis, soruşturmayı nasıl yapacak diye sordu. Türkiye'nin petrol faciası ve çıkar yol. Profesör Muammer Aksoy 1965 yılında yayımladığı Türkiye'nin Petrol Faciası ve Çıkar Yolu adlı kitabında yabancı petrol şirketlerinin ülkemizin yararına hareket etmelerine akli ve iktisadi bakımdan imkan bulunmadığını gösteriyor. Petrol kanununun değiştirilmesi gerektiğini ve petrol dairesinin temelden düzeltilmesi zorunluluğuna dikkat çekiyordu. Yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'ye gelmeleri bir taraftan ham petrol üretimimizin çoğalmasına engel olmuş, diğer taraftan da başka satıcılardan ucuza alabileceğimiz ham petrolü pahalıya satın almamıza sebep olmuştur. Böylece petrol kanununun tuttuğu yol, bizim için milli hasılada beklenmesi normal olan önemli bir artışın önlenmesi sonucunu doğurarak büyük bir iktisadi darbe teşkil etmiştir. Petrol dairesinin petrol kanununu mümkün olan en kötü ve memleket yararına en aykırı surette uygulaması, bu zararın daha da artmasına sebep olmaktadır. Fakir bir memleket için bu sonuç, 10 yıldır süren iktisadi, siyasi ve hukuki faciadan başka bir anlama gelemez. Gerçi İran, Meksika, Venezuela, Kolombiya, Paraguay ve daha birçok memlekette bu dev petrol şirketlerinin sahneye koydukları petrol faciaları yanında bizimki küçük bir orta oyunu sayılır ama unutmayalım ki bunun kurbanı biziz. Ve bugün için dünya ölçüsünde büyük olmayan bu facianın yarattığı zarar ve yaratacağı acılar dahi davaya derhal el koyarak gidişi temelinden değiştirmek için yeter derecede ve önemlidir. Petrol tüketim piyasalarını elde etmek için bugün petrolcüler arasında büyük bir savaş süre gelmektedir. Demek oluyor ki vaktiyle daha ziyade petrol kaynaklarını işletme, hak ve imtiyazını elde edebilmek için kanlı mücadelelerden hatta milletleri birbiriyle savaşı dahi sürüklemekten kaçınmayan, devletlerin kendi petrol kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmek amacıyla o memleketlerin iç siyasetine en geniş ölçüde karışan, hükümetler deviren, memleketlerin sömürge haline gelmesine veya bu durumda kalmasına bütün güçleriyle gayret eden dev petrol şirketlerinin bugünkü mücadeleleri ön planda petrol pazarlarını muhafaza etmek ve yeni pazarları ellerine geçirmek amacına yönelmiş bulunmaktadır. Profesör Muammer Aksoy, Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanan petrol kanununun ülkemizin aleyhine olduğunu savunuyor ve yürürlükte kaldığı sürece yabancı şirketlerin Türkiye'de petrol bulmalarının ülkemize hiçbir fayda sağlamayacağını söylüyor ve bu durumu bir örnekle açıklıyordu. Yapılan hesaplara göre, yabancı şirketlerin Türkiye'de 1 milyon ton ham petrol üretimine karşılık yapabilecekleri transfer miktarı 19,5 milyon dolardır. Amortismana düşen kısmı bundan indirsek bile, geriye yine 18,5 milyon dolarlık bir rakam kalacaktır. Türkiye'nin dışarıdan ham petrol ihraç etmesi halinde ise, her milyon ton ham petrol karşılığında ödeyeceğimiz 18,5 milyon dolar, rafinaj ve diğer kârlar sonucunda yuvarlak hesap 19,3 milyon dolara çıkacaktır. Hele ham petrolün dünya piyasasındaki serbest rekabet fiyatından temin edilmesi halinde 1 milyon ton ham petrolü 13 hatta 10 milyon dolara satın almak dahi mümkün olabilecektir. Görülüyor ki dışarıdan ham petrol getirmemiz halinde her milyon ton ham petrol için kaybedeceğimiz döviz ile kendi öz kaynaklarımızı tüketme karşılığında elde edeceğimiz her milyon ton ham petrol yüzünden transferine müsaade ettiğimiz döviz arasında lehimize bir fark bulamayacaktır. Aksine hem kendi petrol rezervlerimizi tüketecek ve hem de petrol şirketlerine dışarıdan petrol satın alma halinden daha fazla dövize ödemiş olacağız. Profesör Aksoy kitabının sonunda ise şunları söylüyordu. Halkımız soyulduğunun şuuruna varmış, petrol konusunu dürüst, makul ve kendi yararına uygun bir sonuca bağlamaya karar vermiş bulunmaktadır. Buna hiçbir iç ve dış kuvvet engel olamayacaktır. Zira Türkiye'nin petrol davası, yani petrol kaynaklarımızın milletin ve devletin en yararına olacak surette ve süratle işletilmesi amacıyla, gerekli yasama, yürütme ve idare tedbirlerini alma yolundaki çaba ve mücadele ne solun, ne sağın, ne de ortanın davasıdır. Bu dava, milletimizin iktisadi ve sosyal alanda kalkınmasını ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını gönülden isteyen her Türk'ün ortak davasıdır. Devletçe işletilecek madenler hakkında yasa tasarısı. Özellikle petrol açısından dışa bağımlı olan Türkiye, 1974 Dünya Petrol Bunalımından büyük ölçüde etkilenmişti. Bu nedenle elektrik enerjisi üretiminde ulusal kaynaklara öncelik verilmesi stratejisi benimsendi. Bu konu 1978 yılında Başbakan Bülent Ecevit'in başında olduğu hükümet tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirildi. 2172 sayılı devletçe işletilecek madenler hakkındaki yasa tasarısı, TBMM'ye Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu hükümet üyelerinin imzalarıyla sunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda aralarında dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy'un da bulunduğu 10 kişilik bir bilim kurulu tarafından hazırlanan yasa tasarısında amaç, ülkenin enerji sorununun çözümlenmesi için lignit, demir-çelik sanayisinin gereksinimini karşılamak için demir ve ihracat gelirlerimizi artırmak için de bor kaynaklarının devlet kuruluşları eliyle işletilmesini sağlamak üzere bu konuda daha önce verilen izinlerin Bakanlar Kurulu kararlarıyla kaldırılmasına olanak sağlanmasıydı. Tasarı TBMM'de 21 Eylül 1978 tarihinde görüşülmeye başlandı. Yasanın hem Millet Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülmesi sırasında en önemli tartışmayı bunun bir devletleştirme yasası olup olmadığı ile madenlerin mülkiyetinin kime ait olduğu konusu oluşturdu. Yasanın bir devletleştirme yasası olmadığını savunan İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Muammer Aksoy şunları söyledi. Denilmek istenmiştir ki bu devletleştirme devletin, milletin zararınadır ve adeta özel teşebbüs düşmanlığı da vardır. Halbuki hiçbirisi yoktur. Hatta aslında burada doktriner bir görüş bile olabilirdi. Sol görüşü benimseyen bir parti böyle bir şey getirebilirdi. Ama bu yasa sol görüşün bile sonucu değildir. Bu sadece Atatürk milliyetçiliğinin kaçılmaz sonucudur. Ve Atatürk bütün bir kısım nutuklarında da hep milli maden ve madenlerin devletleştirilmesi üzerinde durmuştur. İşte bu kanun tasarısının büyüklüğü Türk milletine ait olan rezervleri Türk milletine bırakmasındadır. Ve bu da anayasanın 130. maddesinin kaçınılmaz sonucudur. Arkadaşlar diyorlar ki, özel teşebbüs eziliyor, müktesep hakları ortadan kaldırılıyor. Bu şekilde düşünenler lütfen anayasanın 130. maddesini okusunlar. Anayasamız yalnız madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır demiyor. Aynı zamanda madenleri işletmek devletin hakkıdır diyor. O halde kural, işletmenin devlete ait olmasıdır. İstisna, eğer devlet lüzum görürse, bir kanunla özel teşebbüsün ortaklığını veya özel teşebbüsün faaliyetini kabul eder. O halde asıl olan madenlerin işletilmesinin dahi devlete ait olmasıdır ve bunu asıl olan hakkını her zaman istemesi vazgeçilmez bir sonuçtur. Hukukun vazgeçilmez sonuçtur. Devlet neyi ödeyecektir? O şahsın gerçekten o girişime fiilen yatırdığını ödeyecektir. Bunlar da yasa tasarısında sırayla birer birer ödenmiştir. Hatta kar mahrumiyeti dahi bir ölçüde hesaba katılmıştır. Ama neticede rezervlerin, Türk milletine ve devletine ait olan yer altındaki madenlerin özel şahıslara peşkeş çekilmesi ortadan kaldırılmıştır. Yoksa bu tazminat bir hukuk devletinde ödenebilecek en adil tazminattır. Bundan ötesi birçok şirketin yabancılarla işbirliği düşünülecek olursa yabancılar lehine konulacak hükümler olur. Bir şey de söylemeden buradan inemeyeceğim. Arkadaşlar, Sayın Esat Kıratlıoğlu arkadaşımız bor ve borax üzerinde konuşurken borun önemini küçümseyerek konuştular. Hatta bunun bir stratejik madde olmadığını bile söylediler. Ben maden mühendisi değilim ama yıllardır bu konuda uğraşıyorum ve maden mühendislerinden bilgi alıyorum. Şurada en büyük 4 odanın maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri, kimya mühendisleri, fizik mühendisleri odalarının bor hakkında, boraks hakkında raporu vardır. Ne deniliyor biliyor musunuz? Türkiye'deki boraks rezervlerinin 1975 rayici üzerinden değeri 9 trilyondur ve boraks satarak eğer inhisarı elde edilirse hiç vergi almadan Türk devleti 30 sene idare edebilir. Çünkü dünyanın borakslarının %60'ı bizdedir. Ama bir İngiliz, bir Amerikan şirketi de Eskişehir Kütahya mıntıkasında borakslara ortak olduğu ve yabancılarla işbirliği yapıldığı içindir ki biz bu alanda inhisar fiyatı koyamıyoruz. Ve 30 yıllık bütçemizi yalnız borakstan sağlayabileceğimiz halde o zaman 9 trilyon, şimdi 18 trilyon değerinde olan madenleri yeterince değerlendiremiyoruz. Görüştüğümüz bu kanun yalnız Türkiye'de boraksların devletleştirilmesini sağlayabilse dahi belki tarihte hiçbir kanunun Türk devletine sağlayamadığı büyük yararları sağlamış olacaktır. TBMM 22.9.1978 169. Birleşim. Yasa 3 Ekim 1978 tarihinde Millet Meclisi'nde yalnız iktidarın katıldığı oylamada 226 oyla kabul edildi. Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Korkut Özel ve Faik Türün ise oylamaya katılmayarak muhalefet ettiler. 2172 sayılı yasanın kabul edilmesinden sonra bu yasanın verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kararname ile özel sektörün elinde bulunan 925 maden sahasının, ki bunlar linyit, demir ve bor sahalarıdır, geri alınması öngörüldü. Ancak Türkiye siyasal ve ekonomik bunalım ortamına sürüklendi, programın uygulanması mümkün olamadı ve 12 Eylül 1980'de darbe gerçekleşti. Doktor Sema Tutar Pişkin Süt, Cumhuriyet 21-22 Mart 2001. Aksoy'a saygı, teröre lanet. Profesör Doktor Muammer Aksoy'un cenaze töreni 3 Şubat günü gerçekleştirildi. Saat 9'da Adliye Sarayı önüne getirilen Aksoy'un bayrağı sarılı tabutu burada katafalka konuldu. Adliye önündeki töreni Aksoy'un kardeşleri, oğulları ile Aksoy'un başkanı olduğu Türk Hukuk Kurumu ve ADD Yönetim Kurulu üyeleri ile avukatlar, çeşitli dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Avukatlar törende cübbeleriyle yer aldılar. Törende bir konuşma yapan Ankara Barosu Başkanı Erzan Erdurumluoğlu, Aksoy'un 1980-1984 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı yaptığını anımsatarak, Profesör Muammer Aksoy'un laik cumhuriyet, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve Atatürkçü düşünce konusunda verdiği 55 yıllık mücadele bize örnek olacaktır diye konuştu. Saygı duruşundan sonra Aksoy'un naaşı cenaze arabasına kondu. Profesör Aksoy'un cenazesini ikinci törenin yapıldığı TBMM'ye taşıyan aracı yaklaşık 5000 kişilik bir korteji izledi. Kortejin önünde avukatlar, çeşitli kuruluş temsilcileri yer aldı. Aksoy'un fotoğrafını Uğur Mumcu taşıdı. Atatürk Bulvarı'ndan ilerleyerek TBMM'ye ulaşan kortejin burada polis tarafından önü kesildi ve meclisteki törene sadece milletvekilleri, Aksoy'un ailesi, avukatlar ve basın mensuplarının alınacağı duyuruldu. Bunun üzerine kortejde bulunanlar, hükümet istifa, kahrolsun faşist diktatörlük, birlikte geldik birlikte döneriz şeklinde sloganlar attılar. TBMM bahçesindeki törene katılan avukatlar ve diğer vatandaşlar burada Aksoy'un öldürülmesini alkışlarla protesto ettiler. Emniyet yetkililerinin zor kullandırmayın, alkışlamayın uyarısına karşın alkışlarla protesto devam etti. TBMM'deki törenden sonra cenaze, oluşturulan bir kortej eşliğinde Maltepe Camii'ne getirildi. Yol boyunca çok sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Camiden Zıyye Köprüsü'ne kadar süren ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında "Katil iktidar, Türkiye İran olmayacak, Aksoylar ölmez, kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz ve katil Özal" sloganları atıldı. Kortejin önü Zıyye Köprüsü'nün başlangıcında Çevik Kuvvet tarafından kesildi. Çok sayıda polisin kordon oluşturarak yürüyüşe izin vermemesi üzerine emniyet amirleri ile yürüyüşe katılanlar arasında tartışmalar yaşandı. Önce gazeteciler, cenaze arabasının arkasından gitmek isteyenlerle polis arasında itişmeler başladı. Polisler kordonu aşan yürüyüşçülere uzun tahta coplarla vurmaya başladılar. Polislerin saldırısı sırasında çok sayıda yürüyüşçü yaralandı. Bazı kişileri yerlerde sürükleyerek coplayan polisler birçok yürüyüşçüyü de gözaltına aldılar. Olaylar sırasında Çevik Kuvvet Amiri Mehmet Bilir polislere "Önce gazeteciler, fotoğraf çekmesinler" emrini verdi. Bu emri öbür emniyet amirlerinin de onaylaması üzerine polisler gazetecilere saldırarak coplamaya başladılar. Polisler saldırı sırasında "İstanbul'daki arkadaşlarımızın intikamını alıyoruz. Ne yazıyorsunuz? Bize hedef göstermek neymiş görün" diye bağırdılar. Aksoy'u taşıyan cenaze arabası Cebeci Asya Mezarlığı'na getirildi. Aksoy'un çiçeklerle bezenen mezarının başına ilk olarak Türk Hukuk Kurumu adına avukat Halil Celen konuştu. Aksoy'u özverili, duygulu, esprili bir insan, yılmaz bir insan hakları, laik düşünce ve hukuk devleti savaşçısı olarak niteleyen Çelenk, konuşmasını şöyle sürdürdü. "Yaşamı boyunca insan hakları, demokrasi ve laik cumhuriyet için mücadele veren kurumumuzun başkanı, Profesör Doktor Muammer Aksoy, hain bir kurşuna hedef oldu. Bu saldırının planlı, örgütlü bir saldırı olduğu açıktır ve saldırı, Muammer Aksoy'un kişiliğinde laik, demokratik düşünceyi hedef almıştır. Silahı kullanan hain elin hangi odaklar tarafından görevlendirildiği elbette ortaya çıkacaktır ve çıkarılmalıdır." Basın Konseyi'nin açıklaması. Basın Konseyi, Aksoy'un cenaze töreninde bazı gazetecilerin polisler tarafından coplarla dövülmesini kınadı. Basın Konseyi 2. Başkanı Doğan Heper, yaptığı yazılı açıklamada gazetecilerin dövülmesini haber alma özgürlüğüne karşı bir girişim olduğunu söyledi ve sorunların ortaya çıkarılmasını istedi. Kamuoyuna açıklama. 4 Şubat günkü gazetelerde aralarında yazar, gazeteci, sanatçı, hukukçu ve sendikacıların da bulunduğu 250'yi aşkın kişinin imzasını taşıyan "Kamuoyuna açıklama" başlıklı bir bildiri yayımlandı. Teröre geçit vermemek için demokratik katılımcı bir toplumsal yaşama doğru ilerlemeliyiz alt başlığını taşıyan bildiride Aksoy cinayeti kınanırken şu görüşlere yer verildi. İlerici nitelikleriyle tanınan değerli bilim adamı Profesör Muammer Aksoy öldürüldü. Bu cinayet Abdi İpekçi cinayetine benzer özellikler taşıyor. Abdi İpekçi de Profesör Muammer Aksoy da ılımlı kişilikleriyle bilinen iki değerli aydınımızdı. Türk toplumunun değer verdiği politik bakımdan ılımlı görüşleri sahip aydınların öldürülmesi öncelikle halka, ilerici demokrat güçlere, tüm aydınlara korku salmayı hedefliyor. Bir İpekçi bir Aksoy öldürülürse beni haydi haydi öldürürler korkusunun yaygınlaşmasını, insanların sindirilmesini amaçlıyorlar. Eski film yeniden gösterime girmiş gibidir. Suçluların en kısa zamanda bulunması ve demokrasinin toplumsal, siyasal yaşamda tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi doğrultusunda gelişmeler sağlanamadığı takdirde cinayetlerin artması, karanlık mihrakların serbestçe at oynatacağı, elverişli ortamın yaratılması ve henüz ulaşamadığımız demokrasinin hepten kaybedilmesi tehlikesi vahim bir biçimde gündeme girebilir. Hiç kimsenin, siyasi veya değil hiçbir kuruluşun böylesi bir tehlike karşısında sessiz ve kayıtsız kalması düşünülemez. Bu tehlikeyi önlemek için çok farklı çıkarları savunan ama demokraside birleşen bütün siyasi akımlar bir araya gelebilmelidir. Toplumsal yaşamdan şiddetin dışlanması en başta devletin demokratikleştirilmesini gerektirir. Demokratik bir anayasayı oluşturmayı gerektirir. Yurttaşlar üzerindeki devlet baskısının düşünce ve örgütlenme ortadan kaldırmasını gerektirir. Demokratik, katılımcı bir toplumsal yaşama doğru ilerlemeyi gerektirir. Kanımızca ister kanunlar aracılığıyla ve devlet eliyle, ister bireyler ve örgütlü gruplar tarafından gerçekleştirilsin, insan hayatına son verme kararları ve bu kararların infazı, insanlığın ulaşmak için bir hayli yol aldığı hümanist değerleri ayaklar altına almaktadır. Siyasi görüşü, suçu, görevi ne olursa olsun, insan hayatının dokunulmazlığı tüm topluma bir kültür değeri halinde yerleştirilmelidir. Bizler bu görüşlerimizle kendilerine ulaşamadığımız birçok insanın düşüncesini yansıttığımıza inanıyoruz. Değerli bilim adamı Profesör Muammer Aksoy'un anısına yapılacak en anlamlı armağan, yukarıdaki görüşler doğrultusundaki gelişmelerin toplumsal yaşamımızda gerçekleşmesi olacaktır. Onun değerli anısı önünde bir kere daha eğiliyoruz. Profesör Aksoy'un son sözleri. Profesör Doktor Muammer Aksoy, saldırıya uğradığı gün öğleden önce Emin Çöleşan ile yaptığı söyleşide Atatürkçü Düşünce Derneği'nin niçin kurduğunu şöyle anlatıyordu. Gerçek şu ki, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na başladığı ve ilkelerini yeri geldikçe ilan etmeye başladığı andan bu yana, 70 yıl geçtikten sonra Türkiye'nin durumu ileriye doğru değil, geriye doğru adımlar atar hale gelmiştir. Atatürk'ün ilke ve devrimleri tehlikeye düşmüştür. Burada biz Atatürk'ün savunuculuğunu yapmak için kurmadık bu derneği. Atatürk insan olarak ölmüş birisi, fani. Atatürk'ün o ilkelerinin Türk toplumu için son derece önemli olduğuna ve Türk toplumuna yaşama gücü verdiğine inanıyoruz. O ilkeler tehlikeye düştü mü, Türkiye'de demokrasi de tehlikeye düşer, insan hakları da tehlikeye düşer, milli egemenlik esası tehlikeye düşer, hukuk devleti tehlikeye düşer, çağdaşlık tehlikeye düşer. Yani Türkiye geri kalmış bir ülke olarak bağımsızlığını da kaybeder. Dünya ailesi içinde sömürgeliğe ve Osmanlı Devleti gibi yarı sömürgeliğe gider. O yarı sömürgelikten Osmanlı Devleti'ni kurtaran Atatürk, asker olarak Atatürk değildir. İlk adımı doğru asker olarak ama ondan sonra ilkeleri ve devrimleriyle Atatürk'tür. Bağımsızlığını sağlamış, kapitülasyonu bertaraf etmiş ve 1400 yıl önce kabul edilmiş ilkelerle, kurallarla Türk toplumunun yönetilmesi halinde onun çağdaş olamayacağını, kendi gereksinimlerine cevap veremeyeceğini görerek en önemli kural olan devletin akıl ve bilim ile idare edilmesi esasını getirmiştir. Dinsel kuralların sayesinde idare edilmesi esasını kaldırmıştır. Yani laiklik esasını koymuştur. Laik devlet, laik hukuk, laik eğitim. Bunları getirmiş ve bunlar Türkiye'yi öteki Müslüman devletlerden çok farklı düzeye getirmiş. Bugün içinde bulunduğumuz durumu beğenelim beğenmeyelim Emin Bey, gerçek şudur ki Müslüman devletleriyle mukayese edilemeyecek bir yerdeyiz. Suudi Arabistan'a bakın, yok. Sudan'a bakın, Pakistan'a bakın. Herhalde onların durumu bambaşka. Niçin? Bizim Avrupa ile bugün aramızdaki fark, nitelik farkı değildir. Aşağı yukarı niceliktir. Halbuki onlarla tamamen bir nitelik farkı içindeyiz. Değişemez, çağdaş olamaz onlar. Aksoy söyleşide laikliğin kesinlikle tehlikede olduğunu vurguluyor, şeriat düzeninin gelmesinin gerçekten mümkün olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı veriyordu. Bu tehlike sayı itibariyle baktığınız zaman büyük değil. Ama bir gerçeği benim kadar siz de biliyorsunuz. Toplum yaşamında militan durumda olan, kavgayı yürüten azınlık duruma hakim olmaktadır. Ve ben şundan hiçbir zaman korkmuyorum. O ile bunların iktidara gelebileceğine inanmıyorum. Ama müsaade edildiği zaman Türkiye'nin her yerinde kargaşa çıkaracaklardır. Bunları dindar demiyorum. Bu dindar olmayan, tamamen taassup içinde bulunan, bağnazlık içinde bulunan şahıslar kışkırtarak, hatta dindar bazı şahıslara bile saldıracaklar ve Türkiye'de birçok yerde Ali Muaviye kavgası gibi din temeline dayanan kavgalara başlayacaktır. Hele bir Aleviler faslı var. Bu surette müdahalelere sebep olunacaktır. Buna müsaade edildi mi, din yüzünden saldırılar olacak ve büyük ölçüde saldırılar olduğunda ordu yeniden işe el koyacak, demokrasi yine güme gidecektir. İşte o tehlike bence daha büyüktür. Yani o boyuta İktidarı seçimle ele geçireceğine ben de inanmıyorum ama Müncü Kapani yazmıştı. Şu olabilir, üçüncü parti durumuna gelebilir. Hele öğrenimin birleştirilmesi, Tevhid-i Teccisat Kanunu'nun yavaş yavaş fiilen ortadan kalkması ve İmam Hatip kökenli şahısların Türkiye'nin idari mekanizmasının her yerine hakim olarak, yani yargıç olarak, kaymakam olarak, genel müdür olarak yerleşmesi sonucunda bu toplumda bir zemin kazanmasının yanında hiç değilse %15-20 oy alırsa o zaman üçüncü parti olarak kilit parti haline gelebilir. Müncü Kapani çok güzel belirtti. O zaman ne olur? İktidara geldikleri zaman yine bazı bakanlıkları ellerine alacaklardır. Uzun vadede Türkiye'nin orta çağ doğrultusuna gitmesi için büyük hazırlıklarını ve planlarını uygulama yoluna geçebileceklerdir. O bakımdan kademeli bir tehlikedir. Birden iktidara gelemezler ama sonradan iktidar olabilmek için iktidar ortağı haline gelebilirler. Bu tehlike mevcuttur. Söyleşi de, Türkiye'nin laikliği kabul etmesinden dolayı demokrasiye ve hürriyetlere gittiğini belirten Aksoy, laikliğin askıya alınmasıyla bir daha ne demokrasi olur ne hürriyet olur diyor. Laikliğin düşmanlarını şöyle sıralıyordu. Laiklik düşmanı denilince zannediliyor ki bunlar sadece ortaçağ zihniyetine sahip olan fanatik, gerici insanlardır. Bunlar elbette var ve bunlardan çok yararlanılıyor. Ama bunun yanında gerek laikliğin tehlikeye düşmesi ve gerekse irtica hareketlerinin büyük boyutlara ulaşmasında ikinci büyük grup siyaset adamlarıdır. Yani inanın böyle bir şeyin irtica hareketlerinin doğru olmadığını onlar da biliyor. Fakat bile bile sırf oy alabilmek için üçüncü bir grup var ki bunu da mutlaka bilmek zorundayız. Dış güçler, dış ekonomik ve siyasal güçler. Bunlar başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri. Çünkü kendilerinde şeriat düzeni var. O düzeni korumak zorundalar. Burada Türkiye'nin laik bir devlet, ileri bir toplum olması onlar için bir çıbandır. Bu çıbandan kurtulmak için Türkiye'de de şeriat düzeni kurulması için çalışıyorlar. Suudi Arabistan ve İran. Kendi düzeneklerini koruyabilmek için bizde de aynı şeriat düzeninin kurulmasını istiyorlar. Dördüncüsü ise ekonomik güçler. Dışta Amerika ve Suudi Arabistan'da petrol kokan sermaye. O petrol kokan sermaye de Türkiye'de demokratik, hürriyetçi, çağdaş ve akılcı bir düzeni istemiyor ve bu yüzden şeriatçıları kışkırtıyor. Bu uçlar zaten mevcut iken şimdi bizi üzen şey en mükemmel ve en enerjik düşünebilen. Bazı arkadaşlarımız bile hürriyet adına hürriyetlerin ortadan kaldırılmasını savunuyorlar. Ve sanki Türkiye'de laiklik ilkesi çok kolay kabul edilebilmiş gibi bunu tehlikeye atmaya göze alıyorlar ve diyorlar ki 163. madde kaldırılsın. Onlar da belki farkına varmadan laiklik ilkesini arkadan hançerliyorlar. Bu ilke Atatürk'ün her şeyi dikkatle hesap ederek son derece temkinli hareket etmesi sayesinde kazanıldı. Şunu burada açıkça hatırlatıyorum bu ilerici arkadaşlarımıza. Laiklik bir defa elden gitti mi bir daha gelmez. Gelir ama nasıl gelir? Demokrasinin ortadan kaldırılmasıyla gelir. Zaten 10 senede bir demokrasiyi karaya otursun diye şeriat kavgalarına izin vereceğiz. Öyle mi? Biz diyoruz ki Emin Bey, akılcı, bilimci, çağdaş ve uygar olan ilerici kesim, en az orta çağcı olanlar ve Türk toplumunu bir takım doğmalara mıhlayıp çağ dışı kalmaya mahkum edenler kadar cesur ve özveri sahibi olmadıkça Türk toplumu kurulamaz. Esrarengiz çöp toplayıcı, Muammer Aksoy cinayetinde 2 yıl sonra öldürülme korkusuyla gizlenen yeni bir tanık ortaya çıktı. Bahçeli Evler semtinde çöplerden kağıt toplayarak geçimini sağlayan E.A. adlı kişi, Türk'ten çok araba benzeyen bir kişinin Aksoy'un evinin çevresinde aylarca çöp toplayıcı gibi dolaştığını, cinayetten sonra da ortadan kaybolduğunu söylüyordu. Adının açıklanmasını istemeyen E.A., DGM Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ifade verdi. E.A.'nın ifadesi ilginç ayrıntılar içeriyordu. Kendisini her gördüğümde elinde 30-40 cm ebadında siyah kayışlı, omzuna takılı bir çantayla gezdiğini görürdüm. Beni her gördüğünde ezik diye hitap eder, bana bu bölgeyi terk etmemi, buralara gelmememi söylerdi. Ayrıca bu şahsın elinde clipper tabir edilen çakmak bulunurdu. Bana sen kağıt topluyorsun, ben de bu çakmakları topluyorum derdi. Ne yapacaksın diye sorduğumda ne yapacağıma karışma, ben bunları topluyorum der, bana kızardı. Bir defasında kendisini Muammer Aksoy'un evinin önünde bulunan çöp bidonlarını karıştırırken gördüm. Burada çakmak aradığını söyledi. Bu şahıs bir defasında 4. caddede şu anda ismini bilmediğim pastanenin önünde çöp bidonlarının içine atılmış bayat pastaları yememi söyledi. Ben de kendisine defol git, sen manyak mısın, bunlar yenir mi, yenirse sen ye dedim. O da bana yüksek sesle bağırarak sen hiç mantar yedin mi dedi. Ben de kendisine mantar nedir, mantar yenir mi, mantar ne demek dedim. O da bana burada birisi mantar yiyecek dedi ve dönüp gitti. E.A. Aksoy'un öldürüldüğü gece evinin biraz aşağısında aynı adama rastladığını söylüyor ve adamı şöyle tarif ediyordu. Esmer, uzun boylu, iri yapılı, fazla şişman olmayan, seyrek uzun sakallı, bozuk olmayan bir Türkçe konuşan, elmacı kemikleri düz, sakal yapısı, hacivat ile kara gözün tipini andıran, siyah pardösülü, kadife pantolonlu, başında da bayan sarığını andıran, yün bir şapka, kulaklarına kadar giyinmiş, 1.85-1.90 boylarında, 65-70 kilo ağırlığında, kahverengi gözlü, 28-30 yaşlarında. E.A.'nın verdiği bilgilerle şahsın robot resmi çizildi. Ancak Bahçeli Evler'de yapılan araştırma ve soruşturmalarda şahsın bulunmasına ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 47.